Bildiğiniz gibi popüler olmayan psikolojiyi artık Salus'la birlikte sizlere ulaştırıyoruz. Salus'un yetkin ve deneyimli psikologlarından online terapi alabilir ve ilişkisel sorunlar, kendini tanıma süreçleri, kariyer hedefleri gibi farklı alanlarda bir uzman desteğine kolayca ulaşabilirsiniz.
Merhaba, ben Eda Kurtuluş.
Ben Özge Orbay.
Bu programda popüler psikoloji söylemlerini hayatımızdaki işlevini anlamamıza yardımcı olacak şekilde bir bütün olarak ele alıyoruz. Dileriz dinlediğiniz her bölüm sizi kendinize yakınlaştırsın. Merhabalar, popüler olmayan psikolojinin bu bölümünde aldatma üzerine konuşacağız. İnsan neden aldatır? Aldatan kişi ne yaşar? Niçin aldatır? Aldatılan kişi neler yaşar? Eğer bu ilişki devam edecekse nasıl devam edebilir? Bu sorunun üzerinde bunu açıklamaya çalışacağız. Evet Özgeciğim.
Aldatmayı önce belki kişisel bir şey olmaktansa ilişkisel bir problem, ilişkiyle ilgili bir belirti olarak ele almanın önemli olduğunu söylemek gerek. Aldatma bir semptom. Aile terapisinde de bireyselde çalışırken de biz bunu hep böyle bakıyoruz. Eğer ki kişilik düzeyinde dürtüsel davranma vesaire gibi bir zorluk yoksa aldatmanın ilişkisel bir sorun olduğunu, öyle olsa bile ilişkiyi benimle yaşadığı için karşımdaki ne kadar dürtüsel olursa olsun bu ilişkiyle ilgili bir zorluk olduğunu düşünmek gerek. Yani aslında iki kişilik bir zorluk, iki kişinin de göğüslediği bir zorluk. Önce sebeplerinden başlayalım, değil mi? Yakın ilişkileri biz bu podcast'i ilk yapmaya başladığımız zamandan beri konuşuyoruz. Yakın ilişkileri ne diye tanımlıyoruz? Kendimizi güvende hissettiğimiz, yargılanacağımızdan korkmadan, kendimizden utanmadan kendimizi ifade edebildiğimiz, diğerinin anlattıklarını gene yargılamadan ve korkmadan dinleyebildiğimiz ve bu aramızdaki bağı yaratabildiğimiz ölçüde de psikolojik ihtiyaçlarımızı karşılayabildiğimiz bir platform. Yakın ilişki böyle bir şey. Bu platformda zaman içerisinde bazen zorluklar yaşamaya başlarız ve duygusal ihtiyaçlarımız karşılanmamaya başlar. Hayat gailesine kapılırız atıyorum. Birbirimizi duymamaya başlarız. Bir şeye gıcık oluyoruzdur. Birbirimizi anlamamaya başlarız. Kişisel olarak belli konulara dirençlerimiz vardır. Velhasıl bu yakın ilişki zaman içerisinde sekteye uğrarsa psikolojik ihtiyaçlar da açıkta kalır. Ve biz bu ilişkiden çıkmaya da hazır değilsek, bu ilişkide bu ihtiyaçların karşılanmayışını konuşmaya da hazır değilsek, o zaman yan yollar bulmaya gayret gösteriyoruz. Bazen çıkmaya hazır olmamak değil, zaten çıkmayacak olduğumuz düşüncesi de olabilir. Bir ilişkinin bitmemesi gerektiğiyle, hep sürmesi gerektiğiyle, çocuklar için bir arada kalınması gerektiğiyle, boşanmanın kabul edilemeyeceği gerekçesiyle de bunu yapmak mümkün. Orada karşılanmayan ihtiyaçları kişi başka bir kaynaktan karşılama yoluna gidebilir. Bunun adına aldatma diyoruz.
Evet, diğer kişinin bundan haberi yoksa eğer bu ilişkilerin yaşandığını, bu aldatma olur. Ve diğer tarafıyla dediğin gibi özellikle bu bir işte evlilik ilişkisi ise ve devam ettirmek zorunda olduğumu düşünüyorsam da ve ancak ben aldatma yoluyla bu evlilikte kalabileceksem o zaman bir zorunluluk gibi de. Çünkü yani bu ilişkide beslenemiyorum, iyi gelmiyor ama bir sebepten de bırakamıyorum burayı. O zaman dediğin gibi orada ihtiyacımı karşılayıp burada da belki benim bulunmam gereken vazifem olduğunu düşündüğüm şeyleri yapmaya devam edebilirim.
Hı. Çok şey eksik olabilir. Bazen cinsellik eksik olabilir. Bazen yeterince değerli hissetmiyor olabilirim. Değer gördüğümü hissetmiyor olabilirim. Bazen duyulmuyor, anlaşılmıyor olabilirim. Bazen kötü muamele görüyor olabilirim. Acı ama buradan da insan kaçınmak isteyebilir. Dolayısıyla bu elde etmek istediğim şeyleri, iyiliği, hoşluğu, güzel bir cinsel hayatı, değerli hissetmeyi, kendi değerimin, eğlencemin yeniden farkına varmayı dış kaynaklarda arayabiliyorum. Ve bu sürdürülebilir bir şeye de dönüşüyor bir noktadan sonra. Çünkü evlilikteki zorluğu üstümden alıyor. Sadece evlilik demeyelim ama ilişkinin içerisindeki zorluğu üstümden alıyor, değil mi? Orayı biraz daha tolere edilebilir kılıyor. Dışarı çıkıyorum, biraz nefesleniyorum, doyuyorum. Doymak istediğim şey her neyse. Herkes için farklı olabilir. Ve sonra geri dönüyorum ve burada kalabilmeye bir sabrım da olabiliyor. Buraya duyarsızlaşmak için de kendi içimde bir güç geliştirebiliyorum.
Evet, tabii böyle iki farklı iki hayat olunca da aslında ikircikli bir yaşam da ortaya çıkmış oluyor. Biraz bölünmüşlük de ortaya çıkıyor. İdare edilmesi gereken, saklanması gereken durumlar ortaya çıkmış oluyor. O yüzden aslında bir şekilde bir performans da göstermek gerekiyor. Yani zihinsel olarak da. Bir yandan da aslında bu kadar ikircikli bir hayat sürmenin kendi içinde bir zorluğu da var. Evet, hayatı kolaylaştırmak, ilişkiyi kolaylaştırmak niyetiyle giriliyor. Ama bir tarafıyla da aslında bunun faturası bunu yapan kişi için de yüksek bir şekilde onun önüne gelmiş oluyor.
Enerji bölünüyor ve tabii çok yorucu ki, hale geliyor.
Evet de yani çünkü o kadar da enerjimiz yok hayatta yani bölebilecek kadar. Yani işte bir işe yoğunluk vermek gerekiyor, ilişkiye yoğunluk vermek gerekiyor, varsa çocuklara vermek gerekiyor. Yani bu kaynağı yaratabilmek ve sürdürebilmek aslında o kadar da kolay değil modern dünya içerisinde baktığımızda. Diğer tarafıyla bakarsak aslında aldatılanın ne yaşadığına, yani bir kişi ilişkiden bir doyum almıyorsa karşı tarafında çok mutlu olması mümkün değil. Muhakkak ki karşı tarafında bu noktada kendi içinde yaşadığı eksiklikler, çıkmazlar mevcuttur. Ve velev ki bu aldatılma ortaya çıktı bir şekilde, çiftler bunları birbirini yakaladı ya da duydu. O zaman da ilişkiyi ne yapılacağı ile ilgili bir soru gündeme geliyor. Bu ilişki burada bitecek mi, sonlanacak mı? Yoksa devam edecekse hangi koşullarda, hangi şartlarda ve nasıl iyileştirilerek devam edebilecek gibi sorular gündeme gelmiş oluyor.
Bu sorulardan önce neyin iyi gitmediğini ve bu semptoma neyin sebep olduğunu, konuşulamayan şeylerin neler olduğunu bir belirlemek uygun aslında. Ben duyulmuyorum. Sen de beni umursamıyorsun, gidiyorum geliyorum. Ve hiç farkında bile değilsin benim zorluklar yaşadığımın. Acaba biz birbirimizi yeterince dinlemiyor muyuz? Biz birbirimizin neler hissettiğinin farkında mı değiliz? Birbirimizi gözetmiyor muyuz? Kollamıyor muyuz? Başından itibaren mi böyleydi? Yoksa arada bir kırgınlık, büyük bir olay, travmatik bir şey bilmiyorum. Değişiklik, iflas şu bu vesaire yaşandı ve ya da çocuk oldu, bilemiyorum artık. Herhangi bir sebepten sonra mı bu aramızdaki sorun baş gösterdi? Bir onun tespitini de yapmak gerek ki, çünkü eğer ki ileriyi planlayacaksam bu sorunu önce kabul etmem. Aa, evet, biz birbirimize bunu yaptık ve bunun için üzgünüz, değil mi, diyebilmemiz lazım. Bu olduktan sonra tekrar ilişkiyi yeniden inşa etmeye başlamak mümkün olabilir. Ya da bitecekse, bu sorunun çözülemez bir şey olduğuna karar vereceksek, o zaman ayrılık yoluna da gidilebilir. Taraflar zaman alarak kendilerini yalnız bir yaşantıya hazırlayabilirler ve iki taraf da hazır olduğunda bir ayrılık da planlanabilir beraberce. Diyelim ki kalmaya karar verdiler. Sorunun da ne olduğu kabaca belli. Nasıl yollar izlemek lazım? Ne bekliyor bu insanları sonrasında?
Meşakkatli bir yol bekliyor. Belki bunu önden kabul etmek önemli. Yani aldatılmak kolay bir deneyim değil. Aldatmak da kolay bir deneyim değil. Yani işte aslında tüm bu duyguların konuşulması, sevilmediğini hissettiğini bahsetmek ya da büyük işte dediğin gibi yaşam olaylarına maruz kaldıktan sonra ilişkinin nasıl yara aldığına bakabilmek biraz yürek de istiyor bu noktada. Yani bunları konuşabilecek kadar bir kapasite de gerekli.
Diğerini üzdüğümü de kabul edebilmem lazım, değil mi? Çünkü biliyorum üzüleceği bir şey olduğunu.
Üzüntüyü ve öfkeyi aynı zamanda. Yani ben bu öfkeyle başa çıkabilecek miyim? Bu da önemli. Yani çünkü elbette ki aldatanın bir öfkesini ifade ettiği, üzüntüsünü ifade ettiği zamanlar olacak. Bunları göğüsleyebilecek gibi olursa, yani aldatılan için sadece atlatılan bir durum gibi yorumlamam için o zaman aldatma sonrası ilişkiye devam etme kararını, aslında çiftlerin birlikte geçeceği bir süreç olarak bunu düşünürüm. Evet, ben bunları gönüllüyüm, bu öfkeyi göğüsleyebilirim ya da bu problemleri konuşabiliriz ve sonra tekrardan ne yapacağız? Çünkü yapıp olmayabilir Özge. Yani tüm bunlar konuşulup denenip karşı taraf bu öfkeyle baş edemeyebilir ya da bu üzüntüyle baş edemeyebilir.
Kırgınlığı tamir etmek istemeyen biri de olabilir.
Olabilir. Yani,
taraflardan.
Aynen öyle. Burada tehlike olan şu, yani gerçekten niyet var mı yok mu, ben bunu çok önemsiyorum. Yani ben bu aldatılmayı sürekli karşı tarafın yüzüne vurup öfke yani bir pasif agresif bir şeye mi dönüştüreceğim? İlişkide bir şekilde dolaylı olarak istediklerimi elde etmek için kullanacağım bir araç halini mi getireceğim? Yoksa gerçekten ben orada yani bu öfkeyi ifade edip problemi çözmeye, bu ilişkiyi devam ettirmeye niyetli miyim? Bu önemli bir soru. Yoksa öyle olursa da bu ilişkinin ilişkinin başka türlü yıpranması anlamına gelecek ve bazen de şöyle bir şey var. Yani bir problem çözme becerimiz varsa onu tekrarlama olasılığımız çok yüksektir. O yüzden de yani bu aldatma davranışının hani olma ihtimalini tekrardan yaratacak bir şey inşa etmek de istemeyiz aslında. O yüzden de olacaksa da olmayacaksa da buna niyetini kendi içinde netleştirebilmek bence oldukça önemli. Öteki türlüsü hayatı kendine de karşı tarafa da zindan etmek gibi bir durum oluyor.
İlişkinin seyrine de bakmak gerek, öyle değil mi? İlişki aldatmadan önce güven dolu bir ilişkiyse, iyi başlamışsa, aslında yakın bir ilişki kurulabilmişse, sonradan bozulmuşsa daha farklı düşünülebilir. Ama baştan itibaren iki tarafında zorluklarının olduğu, idareten birlikte kalmayı denedikleri, çeşitli korkularla ilişkiden çıkmadıkları bir yerse, bunun farkına varılırsa o zaman belki de ayrılık yönünde bir gidişat söz konusu olabilir. Dolayısıyla niyet de baştan nasıl başladığıyla da ilişkili.
Kesinlikle.
Bir şey, birlikte neler yapılabildiğiyle de ilişkili bir şey. Ya bu geçmişte yapabildiklerimize de güveniriz yani. Doğru. İleride bir şey çözerken.
Ya bu süreç böyle zor bir süreç olduğu için ben bu noktada çift terapisi almayı çok uygun görüyorum. Yani çünkü bu aslında ilişki için, taraflar için kolay bir süreç değil ve çok desteksiz gidilmesinin de uygun olmayacağı bir yol da olabilir. Yani burada bir deneyimli bir terapistle beraber bu yolda durabilmek, bu duyguların konuşulabilmesi, ifade edebilmesi, terapistin liderliğinde bu konulara bakabilmek, bu ilişkilerde durabilmek kolaylaştırıcı olabilir.
Evet. Burada tabii ki senin dediğin gibi belli bir duyguyu göğüsleme, kapsama kapasitesi geliştirmek önemli. Bir de çözüm yolları. Hakikaten de bir terapistin varlığında bu daha iyi. Bu çift terapisi olabileceği gibi kişilerin bireysel sorunları da gündeme gelirse eğer bu olduğunda ayrıca destek almak da mümkün. Güven burada en büyük sorunlardan bir tanesi, değil mi? Bir daha aldatmayacağına güven. Evet, en önde sanki olması gereken şeymiş gibi görünüyor. Ama birbiri için orada bulunabileceğine de bir güven. Tekrar çabalayabileceğimize dair de bir güven. Hem kendime hem karşımdakine hem de ilişkinin gücüne bir güven de tesis etmek gerekiyor. Biraz da böyle geniş bakacağımız bir yer, değil mi?
Kesinlikle, kesinlikle. Ya bir de bilmiyorum mesela sen şey ne dersin buna? Mesela bu en çok soru olarak gelen şeylerden de yani bir aldatılma geçtikten sonra tekrardan nasıl güveneceğim? Yani evet, güven bir kez kırıldıktan sonra oluşması gerçekten güç bir şey ama tekrardan o güven oluşabilir mi?
Güven oluşturulabilir. Güven tekrar tesis edilebilir bir şey. Orada tarafların sorumluluk alması esas bana kalırsa. Ben eğer ki aldatan kişiysem, aldatan kişi olarak nasıl bir zorluk yaşadığımı anlattığımda karşı taraf beni dinleyecekse eğer... yaptığımın bir yanıma bir suç olarak kaldığı ve dışlandığım bir noktada durmayacaksam, kendimi ifade edebileceksem, açabileceksem, oradaki zorluklarımı da anlatabileceksem karşımdakine ve ilişkiye güvenirim. Karşı tarafta hakikaten aldatan kişinin, yani benim, ne kadar üzgün olduğumu, neye sebep olduğumun farkında olup olmadığımı bilmek isteyecektir. Ben kolayca mı gittim oraya, gönlümü mü eğlendirdim yoksa düşünceli mi oldum? Eşime zarar verebileceğimden, bu potansiyelden haberdar mıydım? Farkına varıyor muydum? Bunun için bir vicdan azabı, bir suçluluk, sorumluluk hissediyor muydum? Bir özrüm var mı ona karşı? O da bunları duymak isteyecektir. Dolayısıyla açıklıkla ne yaptığımın farkında olduğumu, bunun neye mal olduğunun da farkında olduğumu ve buna içtenlikle üzüldüğümü gösterebilmem de icap eder. Bu açık iletişim olabildiği müddetçe güven tesis etmek için de bizim uygun bir ortamımız var diyebiliriz. İlk başlarda böyle çok davranışsal şeylerle gidebilir. İşte birbirlerine belli saatlerde nerede olacaklarını haber vermek, tekrar ortaklaşa ikisinin de angaja olabileceği aktiviteler seçmek, çift olarak yeniden bağlanmanın yollarını bulabilmek, belli sınırlamalar, kısıtlamalar getirmek iyi olabilir. Zaman içerisinde yakınlık tekrar oluştukça bu güven ortamında sonra yeni bir rutine oturabilir ilişki ve bu birkaç defa olabilir. Ama kişilerin ne olduğunun farkında olması ve bunlarla ilgili üzüntülerini ortaya samimi bir şekilde koyabiliyor olması bizim için bir kriter güvenin tesis edilebilmesi açısından. Bir de şey soruları da getiriyor. Aldatan bir daha aldatır mı? Demin sen bir giriyor gibi oldun oraya.
Yani yapılan araştırmalar aldatanın bir daha aldatma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.
Çünkü belki kaçınarak çözüyor sorunlarını.
Evet, yani bu bir aslında davranış paterni gibi düşünülebilir. Yani dediğin gibi problem çözme becerisi olarak düşünülebilir. O yüzden de bir beceriyi biliyorsak, yani sıkıştığımızda gene bildiğimiz beceriye gideriz. O yüzden de burada beceri artırımı gerekiyor. Yani problemleri başka türlü çözmeyi öğrenmek gerekiyor. Beceri eğitimi dediğimiz şeyde, ya beceri kazanımı diyelim, eğitimi demeyelim buna, zaman ister yani ve emek ister, çaba ister, niyet ister. O yüzden de burada niyet oldukça önemli ve bir şeyi de öğrenmek her zaman zaman alır. Onda uzmanlaşmak, işte biraz daha kendini özgün hale getirebilmek için içinde kalmak, içinde kaldıktan sonra iyice öğrenmek ve yeni yollar geliştirebilmek. Bunların her biri işte dünden bugüne olan olmuyor. Şeyler
ve
olmuyor.
Yani basamak basamak oluyor. Kaçınmaya eğilimim var aldatansam. Öbürünün de görmezden gelmeye eğilimi var eğer buna maruz kalansa. Dolayısıyla bu kaçınma ve görmemeyi başka insanlara zarar vermeden nasıl yapabiliriz? Kendi içimize nasıl dönebiliriz? Belki onun yöntemleri biraz mesafelenmek ama sorunu tekrar çözebilmek üzere mesafelenmek. Hazırlanmak için mesafelenmek, nefeslenmek için mesafelenmek. Kopup gitmek için gibi değil de şimdi önce bunun farkına varacağım, diyeceğim ki ben kaçıyorum. Bunu da böyle göğüslemesi, ağız dolusu söylemesi çok kolay bir şey değil. Ben de görmezden geliyorum. Yani bunlar hakikaten psikolojik olarak kabullenmesi zor şeyler. İnsan kendini güçsüz de hissedebilir belli bir noktada. Önce adını koyabilmek, adını koyacak cesareti göstermek, sonra belki adım adım kaçınmaya da saygı göstererek, görmezden gelme de bir kaçınma nihayetinde. Kaçınmaya da saygı göstererek kaçınmanın başka ve işlevsel yollarını bulabilmek, sonra geriye dönüp tekrar iletişimi başlatabilmek zaman alacak bir şey.
Yani işte burada bayağı zahmetli bir süreçten bahsediyoruz. Yani o yüzden hani hakikaten ne için bu ilişkiye devam etmek istiyorum? Motivasyonu önemli bir soru. Sevgi mi ya da işte aidiyet mi? Unuttuğun şeyleri tekrardan hatırlamak mı? Buradaki motivasyonu belirlemek oldukça önemli.
Evet. Motivasyon bazen bir ayrılık süreciyle de gerçekleşebilir. İnsan farkına varabilir bu ilişkide ne istediğinin. Dolayısıyla dönem dönem önerdiğimiz şeylerden de bir tanesi. Eğer ki bu çift niyetliyse beraber olmaya ve anlamaya, biz neden eskiden beraberdik, belki bir müddet birbirlerinden uzaklaşmaları, olanı sindirmeleri ve ondan sonra neleri özlediklerine bakmaları ve tekrar geriye dönmeleri de bir seçenek olabilir. Sıcağı sıcağına bunun üzerine eğilmeleri de bir seçenek olabilir. Tek bir yöntem de yok. Çiftlerin bunu da bilmesini isterim.
Pek çok yol var ve kendilerine uygun yolu bulmak da aslında mümkün.
Evet. Dolayısıyla yardım almadan bu işlere kalkışmasınlar ve bunu bir kişisel bir şey olarak algılamaktansa ilişkideki bir semptom olarak düşünmeye gayret etsinler. Bu semptomun çıkmasına olanak verecek ortamı biz ikimiz nasıl hazırladık? Biz ikimiz hazırladık. İlişkiyi ikimiz yaşıyorduk çünkü. Bu da kabullenmesi zor şeylerden bir tanesi.
Çok.
Canım yanarken evet. Benim de payım varmışı söylemek kolay bir şey değil.
İlk başta çok kabullenecek bir şey de değil belki yani. Bu da yani ilk başta buna bir öfke duymak, sorumluluk almak,
direnmek olabilir.
Aynen öyle yani ve zaman içerisinde buraya gelmek. İşte buralarda aldatan kişinin biraz daha gönlünün geniş olması ve yumuşatabiliyor olması gerekiyor ki bu aşamaya da gelinsin ve sonra bunlar konuşulabilir hale gelsin. Ama mümkün mü? Mümkün. Zor mu? Zor. Yani o yüzden de evet, iki tarafta buna istekliyse, gönüllüyse bu yollardan geçtiğinde ilişkiyi tekrardan istediği forma getirmek, yaratmak mümkün. Ve dediğin gibi bunu da bir semptom olarak baktığında ilişkide ne eksikmiş değerlendirmek olarak alabiliriz aldatmayı.
İlle de ilişkiyi bitiren bir şey gibi görmüyoruz.
Yok, hayır.
Bir sinyal olarak baktığımız zaman ve çiftleri çok daha yakınlaştıran bir yere de gidebiliyor. Böyle zorlukların sonuçları verilen emeğe bağlı olarak. Kaldı mı söylemediğimiz bir şey?
Düşünüyorum. Kalmadı bence.
Evet, o zaman evet. Bir sonraki bölümde görüşürüz.
Hoşçakalın. Salus'la birlikte sizlere ulaştırdığımız popüler olmayan psikolojiyi dinlediniz.